Ayrım 36. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 379. 42. Mado, ayının nerede olduğunu bilmiyordu. Bu yüzden de eski adresine yollamıştı mektubunu. Uzunca bir süre dönüp dolaştıktan sonra ancak Haziran'da geçmişti mektup Voronov'un eline. Güneşin ortalığı ısıtmaya başladığı kuzey ilkbaharın ilk günlerinden birisiydi. Pencerenin kenarında duran Voronov, her gün gördüğü halde yine de kendisini sarsan manzaraya bakıyordu. Yer yer karlarla kaplı kocaman dağlar, içinde su değil de sanki çini mürekkep varmış izlenimi bırakan kapkara göl, minicik oyuncağa benzeyen evler, ekskavatörler, tuğlalar, çimento torbaları. İlerideki küçük bahçedeki kadın kımıl kımıldılar. Toprak sanki toprak değil bir sıvıydı. Günlerden pazardı. Radyo gözü dönmüş bir devin homurtusuna benzeyen sesler çıkartıyordu. Çocuklar uçurtmalarını salıvermişlerdi. Şık giymiş bir genç kız geçti yoldan. Sonra döndü köşede durdu. Yine gitti, yine döndü. Uzun süre dolaştı durdu kız. Sonunda başında kendine çok büyük gelen bir keple genç bir adam geldi koşarak. Kız anlaşılan azarlamıştı az önce onu. Genç adam gülünç bir şekilde ellerini iki yana açarak kendini haklı çıkarmaya çalışıyordu. Voronov gülümsedi. Sonra bugün tüm kentin katılacağı ve kendisinin de bir konuşma yapacağı barış için savaş toplantısı olduğu geldi aklına. Bir şeyler yazmak gerek. Öyle hazırlıksız konuşamıyorum. Zaten anlamıyorum. Ne var bu konuda söylenecek? Herkesin barıştan yana olduğu apacık bir şey. Yeniden dışarı bakmaya başladı. Kızla delikanlı barışmışlardı. Gülerek yürüyorlardı. Bahçedeki iki kadın vıcık vıcık kara çamurun içinde kımıltılarını sürdürüyorlardı. İlginç doğrusu ne ekiyorlar acaba? Herhalde patates. Nikolay Platonovich mektup var size. Yurt dışı. Pulları da çok değişik. Bana verir misiniz onları? Oğlum biriktiriyor da. Voronov zarfa baktı ve sanki onunla selamlaşıyormuşçasına gülümsedi. Özenle kaldırdı pulları. Dün yaşaya verdi. Sonra kapıyı örterek zarfa yeniden gülümsedi. Sanki odaya Frans girmişti. Limoges kurtuldu. Sıra Paris'te diyordu. Dede haritanın üzerine eğilmişti. Ne diyorsun ayı? Sağlarından vurabilir miyiz onları? Az sonra da neşeli Mikey geliyordu. Kucağında ormandan topladığı ağaç çilekleri acıklı bir türkü söyleyerek. Erken öleceğiz seninle biz. Şafaktan çok önce öleceğiz. Madem ki partizanız ve madem ki zincirin ilk halkalarıyız. Erken öleceğiz seninle biz. Mado'nun mektubunu okurken de kaybolmadı Voronov'un yüzündeki gülümseme. Maden işçilerinin kapkara köyünü, dumanı, ateşi, kalabalığı ve kalabalığın arasında Mado'yu canlandırmaya çalıştı gözünde. Ömrümde böyle kız görmedim. Sergey'in hiç durmadan onu düşünmesini anlıyorum. Sergey'in her şeyi önceden görmek gibi olağanüstü bir yeteneği vardı. 42 Temmuz'unda biz müttefiklerin çıkarmasını beklerken o gülüyordu. Sevmez o adamlar bizi. Onun için acele etmelerinin bir gereği yok. Paris'te bir kızla tanışıyor, bir sanayicinin kızıyla ve hemen anlıyor onda nasıl bir yürek olduğunu. Mektup anılarını deşmişti Voronov'un, geçmiş yıllar canlandı gözünde. Sergey durur durur Voronov'un, geriye dönerken köprüyü buraya değil 300 metre aşağıya kuralım daha iyi sözünü hatırlardı. Tabii bütün bunlar Şulepov'un Teğmen Voronov'u yitirdik açıklamasından önceydi. Oysa yiten Sergey olmuştu. Voronov 1945 ilkbaharında Leningrad'a dönmüştü. Savaşın en zor günlerinde Nina'ya kavuşacağı avuntusuyla ayakta durabilmişti. Apartman komşuları onu görünce ağlamışlardı. 42 Aralık'ında ayın 17'sinde. Siz de biliyorsunuz burada neler çektiğimizi. Nina Pavlovna sonbahardan beri yerinden kalkamaz olmuştu zaten. Bir gün yanına gittim, uyuyor sandım. Meğer soluk almıyormuş. Bir mektup bıraktı size. Küçücük odanın ortasında Voronov olağanüstü iri, öylece ayakta duruyordu. Hiçbir şey söylemiyor, hiçbir şey sormuyordu. Canı içinden süzülüp çıkıyormuş gibi geliyordu. Biraz sonra yere yığılacak ve tüm acıları sona erecekti. Mektubu aradan epeyce bir zaman geçtikten sonra okuyabildi. Şunları yazıyordu Nina. Tatlım benim, sevgilim, yazdan beri bir haber alamadık senden ama ben biliyorum ki iyisin sen. Şimdi seninle vedalaşmak istiyorum. Sımsıkı kucaklamak istiyorum seni. Sana yaşaman gerektiğini, mutlu olman gerektiğini söylemek istiyorum. Bunu aşkım böyle söylüyor. Ben de canlı kalan, eğer hala soluyorsam, yaşıyorsam, ben de senden kalan her şey böyle söylüyor. Elveda sevgilim. Nina'nın gülümsemesini, minicik ellerini görür gibi oldu Voronov ve kendini tutamadı. Sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Sergey'e köprüyü nereye kurmaları gerektiğini söylüyordu ama şimdi kendisinin hayatta bir köprüsü yoktu. Geçmiş çevresini koyu bir sis gibi sarsmıştı. İnsanların açlıktan öldüğü kömür çukuru, maden ocakları, aşağılamalar, boşluk, Mişka yok, Nina yok. Çevresi başından geçenleri anlatamayacağı ve zaten anlatmak da istemediği kişilerle doluydu. Mado'nun verdiği mektubu yerine ulaştırmak için Moskova'ya gittiğinde Nina Georgievna'nın "Sergey yok artık" sözleriyle Vlakov'un da ölmüş olduğunu öğrendi. Yapayalnızdı. Tümden kesilmiş bir ormanda nasıl olmuş ayakta kalabilmiş ağaç gibiydi. Leningrad'da çalışmasını önerdiler ama o kuzeye gönderilmesini istedi. Orada her şeyin kendisi için yabancı ve alışılmadık olacağını, dolayısıyla acısına daha kolay katlanacağını düşünüyordu. Kuzey Divina'da doğmuş ve çocukluğu orada geçmişti. Kuzey onun gözünde beyazın yeşille kucaklaşması, geniş, durgun ırmaklar, uçsuz bucaksız ormanlardı. Ama bambaşka bir kuzeydi şimdi gördüğü. Kara ve telaşlı, uzun uzun yüksek dağlara bakıyordu. Apatittir bunlar demişlerdi. Dağların adını söyleyebilmek de zordu. Kukis Vumchor. Ama burada yeni bir hayata başlayabilmek daha da zordu. Köprüler, fabrikalar, evler yapıyordu Voronov. İşçiler, küresel değirmenler, klasifikatörler, tambur filtreler monte ediyorlardı. Voronov bir gün kent dışına çıktığında kızaklara koşulmuş geyikler gördü. Burada her şey bir yandan sonsuz derecede eski, tarih öncesine aitti. Bir yandan da olağanüstü yeni, çağdaştı. Her yerden gelmiş insan vardı. Voronov'un kentinden, Orlov'dan, Ukrayna'dan. Kent aydan aya büyüyordu. Bir inşaat sergisine benziyordu bütünüyle. Kireç, boya kokuyordu her yanı. Dokunulmamış, can soluğu değmemiş gibiydi her şey. Ama insanlar aşık oluyorlar, doğuruyorlar, ölüyorlardı. Kent Voronov'dan çok genç olmasına rağmen çocukları "Biz buracıklıyız" diyen yerleri vardı. İş, çalışma, anılarına dönmeye zaman bırakmıyordu. Bir işi bitirdi mi bir başkasına geçiyordu. Fırtınada, tipide, her türlü sinek ve böceğin cirit attığı yaz gecelerinde, kutupların o kara kışında hep çalışıyordu. Moskova'ya, Bakanlar Kurulu'na çağrıldığında zor zoruna yetişiyordu. Nina Georgievna'ya uğrayacak zamanı zorlukla bulabiliyordu. Onu yok olmaktan kurtaran hummalı bir çalışma içindeydi. Bu arada 5 yaşındaki Musya'ya bağlanmıştı. Makinist Lena Koloslova'nın kızıydı Musya. Lena'yı ilk kez kızıyla birlikte gördüğünde inanamamıştı onların ana kız olduklarına. Lena'yı gören 18'inden fazla demezdi. Oysa 29 yaşındaydı. Savaş yıllarını Leningrad'da yaşamıştı. Kocası Kirov fabrikasında çalışırdı. Kızı daha yaşını doldurmadan 44'te ölmüştü. Çok utangaçtı Lena. Kendisine seslenirdi mi saçlarının dibine kadar kıpkırmızı kesilirdi. Baş mühendisin Musi ile uğraşması, çikolata oyuncak getirmesi onu çok şaşırtıyordu. Voronov çocuklarla oynamasını iyi bilirdi. Bunun için ayrıca bir yeteneğe gereksinimi yoktu aslında. O kadar çocuksuyanları vardı ki kendisinin. Belki de Musya, Mişka'yı anımsatıyordu ona. Belki de ille birileriyle oynaması, uğraşması gerekiyordu. Ama gitgide daha sık gidip gelmeye başlamıştı Koloslova'ya. Derken birden Musya'nın annesinin çok zayıf olduğunu fark etti. Doktora gitmesi için ısrar etti. Lökomi başlangıcı buldu Lena'da doktorlar. Kesin dinlenme ve iyi bir beslenme rejimi verdiler. Lena'ya da bakmaya başlamıştı artık Voronov. Öyle özenle bakıyordu ki genç kadına. Ömrünce şımartılma nedir bilmemiş olan Lena bir gün kendini tutamayıp ağlamaya başladı. Voronov onu yatıştırdı, kucakladı ve nasıl olduğunu kendisi de bilmeden "Birlikte yaşamamız gerek," dedi. "Böylesi daha kolay olur. Musyacık da sevinir." O günden bu yana bir yıl geçmişti. Lena'yı tanımak olanaksızdı. Hem dış görünüş hem de ruhsal bakımdan bir çiçek gibi açmıştı. Onun da gönül verip coşabileceği ortaya çıkmıştı. Buna kendisi de şaşıyor, "Uyandırdın beni," diyordu Voronov. Tıpkı masaldaki gibi. Öyle kendinden geçerek, öyle çılgın gibi çalışıyordu ki Voronov, dünyanın bir ucunda bitivermiş bu tuhaf, bu rahatsız kentten ayrı düşünemiyordu kendini. İki şafak arasında her yerin cüssel bir pembeye bulandığı beyaz gecelerini, projektörlerin, fabrikalardan fışkıran alevlerin ve caddelerin ateşten gerdanlığı andıran ışıklarının gecenin karanlığıyla boğuştuğu kışlarına hayrandı bu kentin. Bu sert, bu güçlüklerle dolu toprağa öylesine bağlanmıştı ki, zaman zaman gülümseyerek kendisinin de artık buracıklı olduğunu düşünüyordu. Onu ilgilendiren yalnızca yapım işleri değildi. Apatit üretimindeki artışlar, sebze bahçelerindeki inatlı çalışmalar, yollar, kentin gündelik, basit bir takım işleri, her şeyi büyük bir heyecanla izliyordu. Buraya topu topu 4 yıl önce geldiğini, Musya'nın kendi kızı olmadığını hiç düşünmüyordu. Hatta birisi ona bunları söyleyecek olsa, tıpkı Lena'nın onun kendisiyle öylesine can sıkıntısı ve yalnızlık sonucu evlendiği gibi bir düşünceye kapılmasına kızdığı kadar kızardı. Lena'yı taparcasına sevdiğini, Musenka'nın ikisinin kızı olduğunu ve bu anlaşılmaz kentte onlarla birlikte büyüyeceğini o kadar iyi biliyordu ki. Mado'nun mektuplarından başka ona geçmişi anımsatan hiçbir şey yoktu. Seyrek yazıyordum Mado ama Voronov ondan bir mektup aldı mı içine kapanıyor, geçmişine dönüyordu. Nina'nın ölümünü, Mişka'nın yetişini, Sergei'yi, Köln çukurunu, Maki'yi yeniden yaşıyordu. Bu kez de öyle olmuştu işte. Yapacağı konuşmaya hazırlanmak istiyordu. Oysa oturup Mado'yu düşünmüştü. Limuzinde bir orman görmüştü. İlkbahardı. Çiçeklerle doluydu her yan. Bildiği çiçeklerdi. Papatyalar, düğün çiçekleri, çan çiçekleri. Daha önce hiç görmediği, adlarını bilmediği çiçekler de vardı. 5 Haziran. Hiçbir zaman unutamayacağı bir akşam. Gece köprüyü uçurmuşlar ama Miki dönmemişti. Ormanın açıklık bir yerinde Frans'la oturmuşlardı. 42 yazını anlatıyordu Frans'a. Sergei'nin adını söylediği zaman onun heyecanlanmasına şaşırmıştı. Neden sonra anlamıştı durumu? Belki de anlayamamıştı. Öyle büyüktü ki aşkları onların ve öyle incecik, öyle cılızdı ki. Sergei gitmiş, her şey darmadağın oluvermişti. Moda'nın yaşıyor olması ne büyük mutluluktu. O yılların coşkusunu başkalarına aşılayabilir, neşeli Miki'nin ne için öldüğünü anlatabilirdi. Ve Miki'nin o akşam söylediği türküyü. Hayatın keyfini çıkarabilirdik ama bizim kaderimiz başka. Duymadan ölmek gerek, doğan günü karşılayan horozu. Voronov titredi, Lena girmişti içeri. Nikolay'ı telefon ettiler, tiyatroda bekliyorlarmış seni. Voronov'un yüzünü iyi tanırdı Lena. Bir bakışta anlamıştı. Şimdi de onun o ilk yaşantısının anılarına gömülmüş olduğunu. Bu yüzden hiçbir şey söylemeden öylece durdu. Voronov kocaman, beceriksiz, hantal yerinden kalktı. Ağarmış, karmakarışık gür saçların örttüğü kocaman başını silkeledi ve dikkatle, sanki soluksuz bırakıp boğmaktan korkarcasına Lena'yı kucakladı. Tiyatro çok kalabalıktı. Kürsüde Rudnikov vardı, önüne kağıtlarını açmıştı, kuru, mızmız bir sesle okuyordu. Emperyalistler ve Wall Street'in köpek balıkları hesaplarında yanılmışlardır. 1 milyarı aşkın insanı kapsayan 67 ülkenin temsilcileri güçlü seslerini yükseltmiş bulunmaktadırlar. Bir takım Churchill'ler, Marshall'ler tarihin tekerleğini tersine çeviremeyeceklerdir. Başlangıçta herkes dinliyordu. Ama sonra sözler donuklaşmaya, dinleyicilerin ilgisi dağılmaya başladı. Rudnikov sözlerini bitirdiği zaman herkes silkinip canlandı, alkışlamaya başladı. Toplantıyı yöneten başkan, söz sırası baş mühendis yoldaş Voronov da dedi. Voronov kürsüye çıktı, canı sıkkındı. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, bir planım bile yok. Barış için savaştan söz etmek istiyorum. Ancak sözlerimin daha anlaşılır olması için kendimle ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Faşistler beni yaralıların bulunduğu cephe gerisine götürdüler. Bizimkiler öldüğümü sanmışlar ve bütün kağıtlarımı almışlar. Köln kentinde susuz bırakarak işkence ettiler bizi. Ortaya bir kova su koymuşlardı ama yaklaşanı ateş ediyorlardı. 700 kişiydik. Sağ kalanlar 20'den fazla olmadı. Fransa'ya yolladılar beni. Maden ocaklarında çalışacaktım. Nöbetçiyi öldürdüm ve kaçtım. Bir köylü evinin kapısını çaldım. Ben Rusum dedim. Ben yoldaşlar, şu anda barış için savaşmakta olan insanlar tanıyorum. Bugün bir Fransız kızından mektup aldım. Gruptaki adı Frans'tı. Bir hapishane baskınına katılmıştım. O zaman kurtarmıştık onu. Gestapo'da işkence ettiler ona ama o konuşmadı. Demek istediğim, o zamanlar Fransa'da kimse ağzını açmazken komünistler olanca güçleriyle haykırıyorlardı. Ama Gestapo'da işkenceye çekilirken hiçbirisi konuşmuyordu. Mado gerçek adı buydu. Bütün operasyonlara katıldı bizimle. Mektubu epeyce dolaşmış, geç ulaştı elime. Maden işçilerin grevi sırasında yazmış. Parti göndermiş onu oraya, çocukların taşınması için. Bir savaş alanına benzediğini yazıyor oraların. Ateş ediyorlarmış, tanklarını bile getirmişler. Ama madenciler dayanıyormuş. Bu salonda çok sayıda maden işçisi var. Özellikle onlara Fransa'da dostları olduğunu, ölmesini, ölene kadar direnmesini bilen dostları olduğunu söylemek istiyorum. Bizim müfrezede yaşlı bir şarapçı vardı. Yaralanmıştı. Ölürken başucundaydım. Yoldaş Stalin'e selam söyle, dedi. İhtiyar Dezire bağını terk etmiş, partizanlara katılmıştı. Sana selamı var de. Bağışlayın beni yoldaşlar. Kırık dökük konuşuyorum. Heyecanlıyım. Yoldaş Stalin'e selam gönderildiği zaman bu hepimize demektir. Dezire öldü. Charles kaldı. Madiyacı Andre öyle atılgan çocuktu ki. Madenden dinamit sağlamıştı. Givi'ye Parisliydi, fabrikada çalışırdı. Anlatılmaz ki hepsi. Sonra yalnız Fransızlar değildi, başkaları da vardı. Praglı bir saatçi vardı, Çek derdik ona. Çekoslovakya'dadır belki şimdi, bilmiyorum. İspanyollar vardı, Jose öldü. Manolo sağ kaldı, Barcelona'lı bir şofördü Manolo. Herhalde şimdi de Fransız makamları canını çıkarıyorlardır. Ama yoldaşlar, inanın bana, böyleleri boyun eğmez. Ben basit bir teğmendim. Benim bildiğimden ne olacak ki? Ama söyle, ne yapmamız gerekir diyorlardı bana. Russun ne de olsa, bilirsin. Bizim kentimiz çok uzak, dünyanın bir ucunda. Haritalarda bile gösterilmiyor hatta. Ama bir düşünün. Şimdi herkesin gözü bizim üzerimizde. Hiç ayırmıyorlar gözlerini bizden. İnanıyorlar bize, seviyorlar. Onlar o zaman da biliyorlardı kimlerin gerçek dost olduğunu ve kimlerin dost gibi göründüğünü. Amerikalılar ve İngilizlerin partizanlara silah verdiklerini mi sanıyorsunuz? Hayır arkadaşlar, hiçbir zaman. Bir Alman garnizonunun Limoges'da teslim oluşunu anımsıyorum. Partizanlar kurtarmışlardı kenti ama nereden, nasıl ortaya çıktığını anlayamadığımız bir İngiliz binbaşısı peyda oldu. Müttefik komutanlık temsilcisiymiş. Teslim görüşmelerinin İsviçre konsolosunda yapılacağını söyledi. Bizim partizan takımının komutanı da katıldı görüşmelere. Dede derdik ona, öğretmendi. İngiliz binbaşının SS'ler önünde nasıl yaltaklandığını anlattı. Çekeceğimiz var bu adamlardan, dedi. Almanlardan değil, bizlerden, partizanlardan korkuyorlar. Şu anda Mado, Dede, Madenci Andre, Manolo ve daha birçokları İtalya'da, Meksika'da, Yunanistan'da, Hindistan'da, dünyanın her yerinde barış için savaşıyorlar. Faşizmi tepelediğimizde olduğu gibi şimdi de onlarla birlikteyiz biz. O zaman da kimileri kurnazlık edip yan çizerken kimileri ölümün üzerine yürüyordu. Şimdi de bizden çok uzaklarda bir yerde Yunanistan'da insanlar savaşıyor. Birkaç yüz yiğit, yürekli yurtsever ıssız dağlarda tüm bu insanlar, yoldaşlar bize, bizim haritada görünmeyen kentimize bakıyorlar. Bizim burada yaptığımız iş büyük iştir. Apatit sözcüğü yabancı anlaşılmaz bir sözcüktür ama bunun anlamı dünya için hayat demektir. Ne kadar çok apatit çıkarırsak o kadar iyi pancar ürünü kaldırırız. Bu da tüm çocuklarımızın şekeri olması demektir. Hayat tatlı olmalıdır zaten. Ne kadar çok apatit elde edersek o kadar çok pamuk kaldırırız. Kızlarımız şık giyinirler. Bizim ülkemiz güçlü oldu mu, barış kampı biraz daha güçlenmiş demektir. Biz şu anda hem Yunanlara hem Fransız zencilere, Çin'e yardım ediyoruz. Elbette onlar bizim her birimizin adını bilmiyorlar. Şu dağın adının Kukuswumchor olduğunu, hatta dünyada böyle bir kent olduğunu bile bilmiyorlar. Ama bizim kendileriyle birlikte barış için savaştığımızı biliyorlar. Savaştan birçoğumuz dönmedi. Onları hiç unutmayacağız. Onların anaları önünde, çocukları önünde bizler sorumluyuz. Savaşta düşmanı yendik, şimdi de savaşı yenmeliyiz. Voronov daha önce arkadaşlarına kendi geçmişinden hiç söz etmemişti. Hatta Lena bile onun savaş yıllarındaki hayatına ilişkin pek az şey bilirdi. Geçmişe baktığında kendisinin nelerin üzdüğünü ve heyecanlandırdığını, herkesin önünde söylediği, şu anda kendini son derece bitkin hissediyordu. Uzun süre kıpırdamadan oturdu. Toplantı bitince gözlerini şaşkın şaşkın salonda gezdirdi. Lena'yı buldu. "Eve gidelim," dedi. "Herhalde Musyacık bizi bekliyordur." Kapıda ihtiyar Pavlov durdurdu onu. Coşkuyla elini sıktı. Herkes tanırdı kentte Pavlov'u. Savaşta tek gözünü yitirmişti. "Şu sizin Fransız kızına yazdığınız zaman," dedi. "Bizim selamlarımızı da unutmayın. Yoldaşların ortak ricası bu. Yalnız benim selamımı özel olarak yazın. Eski partizanlardan Galoktion Zaharovich Pavlov'un selamı var," deyin. O anlar. Kızgın sıcaklarıyla yaz geldiği halde Sablon hala Moskova'daydı. Daha fazla kalmasının saçma olacağını, görebileceği her şeyi gördüğünü, karısının kendisini beklediğini, kızının okulunun tatil olduğunu söylüyordu kendi kendine ama yine de gidişini erteleyip duruyordu. Bir izci kampında bir gün geçirmiş, Yasnaya Polyana'yı, ünlü yazar Lev Tolstoy'un yaşadığı ve gömülü olduğu yer ziyaret etmiş, Kiev'e gitmişti. Bazı kötü yürekler onun bir serüvenci olduğunu söylediklerinde hayatı uzak yolculukların, beklenmedik gönül kaptırmaların, gözü pek, çoğu kez de tehlikeli davranışların bir gel git alanıydı. Şimdi ise bir duyumsamazlığın belirsizliği içindeydi. Paris'e dönmekten, Nive ile karşılaşmaktan, Banliye ile, Bedie ile ve Rusya'ya gelmezden önce fikirdaşları olduğunu sandığı daha bir sürü insanla konuşmaktan, metropoldeki boğucu odası ona bir manastır gibi geliyordu ve bu odada hayattan gizliyordu kendini. Çocukluğuna ilişkin bir kitap yazmaya başlamıştı. Dönüp gerilere baktığında karışık, anlaşılmaz bir yol görüyordu. Yalnız yolun başlangıcını yakın buluyordu kendine bir çocuğun ilk oyunları, ilk şaşkınlıkları ve ilk darılmalar. Yazdığı kitaplara bir tane daha eklemek için yazmıyordu bu kitabı. Geçmişe dalıp anılarla yüklenerek yaşamasına engel olunduğunu unutuyordu. Tozlu, insanı bitkinleştiren sıcakta Moskova'yı geziyor, parklarda oturup dondurma yiyordu. Biraz Rusça öğrenmişti ve ilk günlerdeki gibi meraktan değil, canı sıkıldığından, yalnızlıktan insanlarla konuşuyordu. Rusların çözemeyeceği bir bilmece olduklarını anlayalı çok oluyordu. Onlar 30 yıldır İngilizler ve Fransızlar gibi yaşamıyorlardı. Anlayışları, sevinçleri, kederleri kendilerine göreydi. Ne bir şey soruyor, ne bir şeye seviniyordu Sablon. Kendisine en gündelik şeylerden söz edildiği zaman, havadan, çocuklardan, yabancı bir ülkede yaşamanın zorluklarından kayıtsız dinliyordu. Bu sözlerde bazen dostluk, bazen bir başka dünyanın insanına duyulan ilgi, bazen de bir parça acıma seziyordu. Bir gün İzmailov Parkı'nda kibar yüzlü, biraz Fransızca da bilen yaşlı bir adamla tanıştı. İhtiyarcık devrimden önce tam boyda avukat olduğunu, iyi kazandığını, 1912'de Nice'de bulunduğunu ve burada bir karnaval gördüğünü anlattı. Şimdi büyük bir uzman olan oğlunun yanında oturuyordu. Sovyet düzeninin bu ihtiyarcığa göre olmayacağını hemen anlamıştı Sablon. Eğer ilk geldiğimde rastlasaydım ona çok sevinirdim diye düşündü. Tam Nive'in hayal ettiği bir tip. İhtiyarcık onun aklından geçenleri anlamışçasına. Devrim başladığında 42 yaşındaydım dedi. İnsan bu yaştan sonra kolay değişemiyor. Ama bakın oğlum 18 yaşındaydı. Erken evlendim ben ve o benden başka düşünüyor. İşi açısından çok geniş olanakları olduğunu söylüyor. Torunlara gelince onlar artık başka bir yaşayış biçimi olabileceğini bile düşünemiyorlar. Onlara devrimden önce nasıl yaşadığımı anlattığımda gülüyorlar ya da kızıyorlar. Büyüğü bu ilkbaharda bitirdi okulunu. Geçen gün gözümün içine baka baka. Dede, dedi, unut artık bunları. Sablo'nun yüzü asıldı. Bana öyle geliyor ki ben yaşayamazdım burada. İhtiyarcık gülümsedi. Çünkü sizin soruna bakış açınız öte yönden. Ben size demiyorum ki bunu ben istedim. Ne yalan söylemeli. Yaşını başına almış koca bir adamım. Devrimden önce iyi bir yaşayışım vardı. Ama başka insanlar da vardı ve kararı halk verdi. Bazıları yurt dışına kaçtı. Belki Paris'te rastladıklarınız olmuştur. Tombovlu bir avukat da oraya kaçmıştı. Anlattıklarına göre şiş kebabı yapıp satıyormuş şimdi. Bense burada kaldım. Yanılmıyorsam sizin bir vatandaşınızın sözüydü. Yine devrim sırasında söylenmiş bir söz. Vatanını Putin'in tabanıyla birlikte sürüyüp götüremezsin. Alman uçakları Moskova'ya saldırmaya başladığı zaman ben damda gözcülük yaptım. İhtiyar senin işin değil o diyorlardı. Ama ben direndim. Bir tek şey düşünüyordum o zaman. Düşmanın kovulmasını. Geçenlerde Amerika'nın sesini dinliyordum. Kaçaklardan biri konuşuyordu. Amerika'da hayat daha güzelmiş. Kendisinin iyi bir dairesi varmış. Amerikalılar bize yardım etmek istiyorlarmış. Bunun nedenle aşağılık bir davranış olduğu bir yana, üstelik çok da ahmakça, savaştan kimseye bir hayır geldiği görülmüş müdür? Kimse onlardan bizi rahatsız etmelerini istemiyor. Siz bir Fransızsınız, o taraftasınız. Yani, acaba siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sablon güçlükle yanıtladı soruyu. Ben mi? Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Savaştan tiksiniyorum ben. Eğer savaşın kaçınılmaz olduğunu söyleseler, öyle sanıyorum ki kendi işimi kendim bitirirdim. Nive'den üst üste birkaç telgraf aldı Sablon. Hiçbirini yanıtlamadı. Bu telgraflarda Nive, Dışişleri Bakanlığı'na bilgi göndermesini rica ediyordu. De Chaumont'un otele telefonları da boşa çıkmıştı. Açmıyordu Sablon telefonu. Sonunda da Chaumont metropole gitmeye karar verdi. Sablon sırtında Türk işi bir entari oturmuş 8 yaşındayken küçük kardeşinin ölümünden duyduklarını yazıyordu. De Chaumont'u görünce yüzü asıldı. Belki de Rusların beni tutukladıklarını sandınız ama gördüğünüz gibi her şey yolunda. Yazı yazıyorum. De Chaumont çıkışma havasında sitem etmeye başladı. Hiç dostlarını unutur muydu insan? Hem de yabancı bir ülkede. Madame de Chaumont çok üzülmüştü. Paris'te herkes heyecanlanmıştı. Sablon onun sözünü kesti. Karıma her hafta yazıyorum ve ondan da mektup alıyorum. Dün bir telgraf aldım. Beni beklememeye karar vermiş ve kızımla birlikte Kimperli'ye gitmiş. Küçük bir evimiz var orada. Hiç bulundunuz mu Kimperli'de? De Chaumont, Britanya'nın güneyini bilmediğini ama Kimperli için çok güzel şeyler duyduğunu söyledi. Bir süre sustuktan sonra da ziyaret nedenine döndü. Ortak dostumuz Nivey, ajansın ivedilikle yazılarımızı beklediğini size hatırlatmamı rica etti. Hasta olmuş olabileceğinizden korkuyor kendisi. Ortak dostumuz sözü Sablo'nun öfkesini kabarttı ama kendini tuttu ve Paris'e dönene kadar hiçbir şey yazmak istemediğini, dönüşünün ise büyük bir olasılıkla çok yakın olduğunu, ailesiyle birlikte dinlenmek istediğini söyledi. De Chaumont konuşmayı sürdürmeye çalışarak Sablo'nun ne üzerinde çalıştığını, Tolstoy'un evini beğenip beğenmediğini sordu. Fransa'da Almanya sorununun herkesi heyecanlandırmaya devam ettiğini anlattı. Sablo'nun suratını astı ve hiçbir şey söylemedi. O akşam De Chaumont şifreli bir telgraf gönderdi Paris'e. Telgrafında Sablo'nun elçiliğe uğramadığını, Polonyalı bir komünist dışında yabancı gazetecilerle görüşmediğini, Smiles'la sert bir politik tartışma yaptığını ve Smiles'ın Sablo'nun Bolşeviklere katılıp Moskova'da kalmak niyetinde olduğunu kesin bir dille ileri sürdüğünü bildirdi. De Chaumont, Smiles'dan aldığı bilginin doğruluğundan emin olmadığını ancak Sablo'nun tavırlarından üzücü bir izlenim edindiğini de kendi görüşü olarak ekledi telgrafa. Aldığı haberler Nivey'i öylesine sarstı ki, genellikle kendini tutmasını, sözüne sakınmasını bilen bir adam olmasına rağmen Mary'e ''Sarı kaltak!'' diye bağırdı. Bu adam benim sonum olabilir diye düşünüyordu. Senatör adam seçme işini bana verdi. Ben de Sablon'u gönderdim. Tabii ahmaklığın daniskası oldu bu. Sablon oldum olası soytarılık yapmaya bayılır. Bir zaman da Fransa'ya kötü bir oyun oynamıştı gazetesinde. Ama bütün bunların suçlusu gene Love. Rusların çocuk olmadıklarını ve daha önce kendilerine karşı çıkmış bir kişi ülkelerine bırakmayacaklarını anlayabilirdi. Bu durumda da Sablon'dan başka kimse kalmıyordu bu işe uygun. Ben de ona rica ettim gitmesini. Adam bana Rusların izledikleri politikaya kızdığını da söylemişti. Kimin aklına gelirdi onu satın alabilecekleri? Bütün bunlar mantıklı, aklı başında bir adama açıklanabilir ama sarıya asla. Onun için dünya Mississippi'den ibaret. Smiles Sablon'un Ruslarla anlaştığını söylemiş. Bir takım açıklamalarda bulunan bir konuşma yapabilir Sablon. Moda şimdi böyle şeyler. Gerçi onunla üstü kapalı konuştum. Fazla bir şey bilmiyor. Ama De Chaumont'un ona her şeyi anlatmadığını kim bilebilir? Eğer Sablon, Sarı'nın gerçek niyetlerini biliyorsa bu Transok'un sonu demektir. Koster şimdi Prag'da. Grayson ise Varşova'da. Komünistler bir mahkemeler dizisi sahneleyebilirler. Ve ben çok iğrenç bir rolde çıkacağım bu oyunda sahneye. O zaman bir tek kişinin bile aklına gelmeyecektir ki bu işler beni hiç de öyle fazla ilgilendirmiyor. Ben bir şairim ve benim şiirlerimi Paul Valéry övmüştür. Nivey yine de gafil avlanmamış olduklarını düşünerek biraz yatıştı ve senatöre Rusların Sablon'u satın almaya çalıştıklarını bildirdi. Bazı verilere göre daha hiçbir şey elde edememişlerdi ama tehlike vardı. Sablon parlak bir gazeteciydi ama zayıf yanları da olan bir adamdı. Paraya karşı kayıtsız olduğu söylenemezdi. Bu yönden her şey beklenebilirdi. Lo müthiş öfkelendi haberlere. Sablon'a, damadına, tüm Fransızlara lanet okudu. Satılık mal hepsi bunların. Marshall böyle aşağılık bir ulusa neden yardım etmemiz gerektiğini hiçbir zaman açıklayamaz bana. Nivey'i hemen def etmek gerek. On para etmeyen, hiçbir işe yaramayan bir adam. Mary'e göndereceğim bundan sonra paraları. İster nafaka versin, beslesin kocasını, ister ne yaparsa yapsın. Aslında memnun olur buna Hergele. Her Fransızın hayali karı parası yiyerek yaşamaktır. Ancak Nivey'e şimdilik dokunmamak gerek. Hele şu Arap saçına döndürdüğü işi bir temizlesin. Ve Lowe sekreterini çağırıp bir mektup dikte ettirdi. Mektubunuzu aldım ve açık söylüyorum, düşüncesizliğiniz şaşkına çevirdi beni. Ciddi konuları şiirle karıştırıyorsunuz anlaşılan. Neyse, bunları sonra konuşuruz. Rusların Sablon'a ne önerdiklerini öğrenmeye çalışınız. Aynı miktarı siz de öneriniz. Hatta %10-20 fazlasını da verebilirsiniz. Korktuğunuz şeyin doğru çıkabileceği olasılığını göz önüne alarak Sablon'a çamur atmak için gerekli her türlü hazırlığı yapınız. Onu lekeleyecek belgeler düzenleyin. Eğer siz yapamazsanız Prag'dan Bill Koster'ı çağırın. Paraya acımayın. Varsın tüm dünya anlasın onun aşağılık bir yaratık olduğunu. Biraz düşündükten sonra şu eklemeyi yaptı. Şimdilik kimseye açmayın durumu. Hatta bile bile. Belgeleri kendiniz toplayın. Yalnız çok dikkatli olun. Belgelerle ağır bir eleştiri hazırlayın. Aldığımız istihbaratın doğru olmaması umuduna karşı şimdilik harekete geçmememiz yerinde olacaktır. Bunların doğru çıkmaması için dua ediyorum. Zafer gerçeğin olacaktır. Love'un mektubunu okuyan Nivey gülümsedi. Sarıyı Sablon'un ruhunun kurtulması için dua ederken getirdi gözünün önüne. Ama gülünecek bir durum yoktu ortada. Love'un nasıl kudurduğu belli oluyordu mektubundan. Coster'ın havasına benzetmeye çalışarak bir yazı kaleme aldı Nivey. Eğer Smiles haklı çıkarsa makaleyi ajansa yollayacaktı. Tabii kendi imzasını koymadı yazıya. Bu onun janrı değildi. Makalesinde birçoklarınca satın alınmaz diye bilinen Sablo'nun gerçekte son derece açgözlü olduğunu ve para için anasını bile satacağını yazıyordu. Franco'ya karşı yazdığı makaleleri için İspanyol anarşistlerden 2 adet Velázquez tablosu almış ve bunları Brezilya'daki ikinci eller aracılığıyla satmıştı. Direniş yıllarında La Patrie grubuna girmiş ve Gestapo'ya sürekli bilgi taşımıştı. Almanlar da buna karşılık Cenevre'deki hesabına her ay 6.000 İsviçre frangı yatırmışlardı. Makale şöyle sona eriyordu. Böyle bir hainin Kremlin'in 3 kuruşu önünde gevşemesi kimseyi şaşırtmamalıdır. Ama Moskova'nın da böyle yaratıklardan yardım umması, Washington'ın izlediği kararlı politikanın meyvelerini vermeye başladığını göstermektedir. Kızılların artık dayanabilecekleri bir şey kalmamıştır ve Daily Worker'ın, Humanite'nin, Unita'nın saf okuyucularının bile kendisine inanmadıkları bir dolandırıcı satın almaktadırlar. 36. ayrımın sonu sayfa 392.